Ben Deniz.
Ben Olcay. Burası True Crime Meçhule Giden Gemi.
Merhabalar, merhabalar, merhabalar.
Merhabalar, nasılsınız? Umarım haftanız çok iyi geçmiştir. Bizimki idare eder geçti. Merhaba, ben robot değilim.
Arkadaşlar, Olcay yerine bu bölüm yapay zeka aldı. Bizde yapay zeka katılıyor. O yüzden biraz duraksayarak konuşuyor. Kusuruna bakmayın.
Biraz insan sevgisiyle dolu. Kusuruma bakmayın. Ya sen karşımda o muhteşem, nasıl tanımlayacağımı bilmediğim garip tacın nasıl? Yani kraliçe gibisin şu anda.
Çok teşekkür ederim. Demin bir yazarla toplantımız vardı. İlk başta işte kamerayı açtık falan, sonra ay ilk görüşme şimdi benim deli olduğumu zannedecek deyip çıkarttım. Ama seninle
Aa.
böyle bir konsörünüm yok, yani ne düşündüğün beni rahatsız etmez.
Yok canım, estağfurullah, benim günümü aydınlattın bu muhteşem tacınla. Tanımlamak ister misin sevgili dinleyicilerimiz için bu
Şimdi
tacı?
şöyle, böyle çizgileri var, böyle leopar renginde ve siyah renginde, böyle çok kalın bir taç bu arada. Yani bayağı, kaç santim bu ya? 8
Of.
santim falan herhalde.
Abi neden kafanda böyle bir şey var? Kafanı ağrıtmıyor mu? Sıkmıyor mu o kafanı?
Acaba başım o yüzden mi ağrıyor ya?
Bir de üstünde sevgili dostlar böyle karpuz yaka mı denir? Karpuz bir şeyli kollu bir kazak var. Sanki evde değil de bir yere gidiyormuşçasına. Ben de
Bence
son derece paspal bir şekilde karşısındayım.
Olcay şu an Eminem'e benziyor dövmeleriyle falan. Alternatif böyle Berlin gece kulüplerine gidebilecekmiş gibi duruyor.
Evet, çünkü saçımı yıkadım ve kafam üşümesin diye kapşonumu kapatmış olabilirim.
Olabilir, her neyse. Efendim, bugün pazartesi. Biz de dedik ki, biz genelde pazartesileri kayıt almaya başladık bu arada, Cuma ya da pazartesi.
Evet.
Biz de dedik ki, ne dedik biz ya? Biz bir şey demedik aslında. Ben ne
Biz
anlatacağımı unuttum. Alzheimer oldu
şöyle
galiba.
dedik. Pazartesi Alzheimer benim hastalığım. Sen git kendine
Pardon.
başka bir hastalık bul. Biz de dedik ki pazartesi günü neden bahsedebiliriz? Hayatımızda hiç renkli bir şey oldu mu hafta sonu diye. Sonra şeyi
Oldu.
düşündük. Oldu. Evet,
Oldu.
söyleyin bakalım.
Şöyle. Geçen hafta bir iki gün izinliydim ben, ama telefonlarım hiç susmadı. Bunu ayrıca konuşacağız. Arkadaşlar, biz çağrı merkezi değiliz. Neyse, ama konu bu değil, konu bu değil. Dün pazar günüydü, bugün pazartesi olduğu gibi. Neyse,
Oo.
bir rol beni zorla dışarı çıkarttı ve ben günlerdir dışarı çıkmadığımı fark ettim. Böyle 5 gündür falan çıkmamışım. Böyle ağlayarak çıktım ama hazırlandım, bak saçımı yaptım, giyindim falan, kötü de
Çok
gözükmüyordum.
iyi.
Teşekkürler. Neyse, sinemaya gidelim dedik. Biz neden sinemaya gitmiyoruz? Hep evdeyiz, bilmem ne falan. Gittik sinemaya, işte filmlere bakıyoruz. Atatürk filmini tabii ki izleyeceğim ama sonuçta televizyondan izlerim diye düşündüm. Bir de çok fazla, ne bileyim, insan vardı. Çok kalabalıkta olmak istemedim. İşte vardı, Kuru Otlar vardı. Bir de neydi o turu, Dolunay cinayetleri. Sizde de ara ara yazışıyoruz, bir iki kişiyle konuşuyoruz bununla ilgili. İkisinden birine gideceğiz. Arkadaş, biri 3,5 saat neredeyse, diğeri de 3 saat falan. Baktık baktık böyle.
Oh.
Biz iyisi mi tiyatrolara bakalım dedik. Sonra yemek yiyip eve döndük.
Çok bence çok ideal bir program olmuş. 3,5 saat insanlarla birlikte aynı kutunun içinde mümkün değil ya. Yok, çok iyi olmuş.
Ya korktum, bir de korktum böyle benim önlerde oturmam lazım. Çünkü kesin biri böyle telefonunu açacak, o telefonun ışığı gelecek. Mısır'a asla karşı değilim ama duymak istemiyorum. Yani sessizce yenmesine çok okeyim ama
Evet.
kendi kendine ye. Yani herkes istediğini yapsın ama bana gelmesin, o istiyorum. Ben asosyal oluyorum galiba.
Ya bu biraz da sosyallik gibi. Çok şaşırtıcı. Ya bence ki çeşitli küpler olmalı sinemalarda. Böyle kimse kimseyi görmemeli ama komünal bir şey yapıyormuş hissine de kapılmak için evden dışarı çıkabilmeliyiz. Ama yine de hatta evden tünelle sinemaya bağlansak ve yine kimseyi görmeden sinemaya varsak o da olur. Benim için sorun değil. Mümkünse evet, kimseyi görmemek. Ya o telefon ışığını görüyoruz arkadaşlar sinemada. Yani bakmasan da olur yani, o kadar önemli bir insan olmadığın için 3,5 saat, hadi 2,5 saat içerisinde sana yani dünyanın en önemli kişisi yazmayacak. Yani Putin'den sana mesaj gelmeyecek.
Senin için dünyanın en önemli kişisi Putin mi?
Bilmiyorum, çok korkuyorum Putin'den. O yüzden
Ben de.
yani kim olursa olsun Putin derim ya. Putin, sen dünyanın neresindesin? Çünkü beni öldürebilirsin ben fark etmeden.
Şu an belki öldürmek aşamasındadır. Yani belki başım o yüzden ağrıyordur.
Abi belki plan falan yapayım, ne bileyim, neyse. O yüzden açmayın yani şu ışık, lanet olsun. Telefon ışığını açmayın. Peki şey, az önce ona da bir söylendik, onu da şey yapalım. Cumartesi ve pazar günleri bizim şahsi WhatsApp, Instagram hesaplarımıza herhangi bir işle alakalı mesaj atmayın. Bizi eğer dinleyen iş hayatımızdan insanlar varsa. Dün gece saat 12'de Fenerimizin, canım Fener'in maçını seyrediyorduk. Yani zaten Adana ile oynuyoruz. Stres hakim, gerginiz falan. Abi gece 10'da bir tane tak tak tak tak tak, böyle zaten dın dın dın dın mesaj gelmesine de böyle elim ayağım titriyor sinirden. Sesli mesaj geliyor. Efendim yeni dosyası hazırmış. Oha ya, vay be, şu an hani yayın camiası hepimiz durduk. Ya el pençe divan, senin dosyanın hazır olmasını bekliyorduk ve yani yayıncılık sektörü yeniden böyle bütün ana hatlarını yeniden mi çizecek? Ya ne olmuş olabilir abi? Ne yazmış olabilirsin ya? Ne oldu yani?
Ve çok terbiyesizce yani.
Terbiyesizce ve sinirlendim gerçekten. Onda ya, muhtemelen tabii ki onu şimdi hemen diye engelleyeceğim. Ve hiçbir şekilde cevap dinlemeden engelleyeceğim. Boşuna engel yedin ya. Ne yaptı kendine bunu?
Emre'den sonra birini engelledin.
Neydi? Emre'ye neydi? Bak ben unuttum onu.
Şaka yapıyorsun. Hani şey standla ilgili birini arayacaktın ofisten. Abi gideceğim
Aa,
diyorum.
evet ya,
Sonra
farklı
Emre
Emre'yi
diye birini aradın.
aramıştım.
Evet.
Ay doğru.
Ay
Hiç bilmediğim
inanamıyorum.
bir Emre. Ay pardon abi, Alzheimer oldu. Kusura bakma.
Biz olay anlatalım senle, olmayacak bugün.
Tamam. Hadi bakalım o zaman başlayalım.
Üzüldün
Kolay
mü?
gitti ama iğrenç bir konudan
Üzüldün
bahsedeceğiz. Efendim?
mü?
Niye üzüleyim lan?
Üzüldün
Abi her şeyi unutmaktan biraz yoruluyorum ama daha 2 gün önce dı Emre dı Emre diye konuşmuştuk yani. Şimdi geliyor. Of, yorucu bir şey her şeyi unutmak.
Ama bir şey söyleyeceğim, bak Emre hikayesini şimdi tekrar anlatıyor da olabilirdim.
Ya yine anlatasım da var bu arada ya.
Ay
Aynı
yeter.
gazla anlat.
Allah Allah. Git kendi kaydını dinle, deli midir nedir ya.
Tamam, hadi.
Tamam, yeterince goy goy yaptık. Çünkü şey en rahatsız edici bölümlerden biri olacak yine. Çünkü şey berbat bir şeyden bahsedeceğiz. Bebek cesetlerinden bahsedeceğiz açıkçası. İrlanda'dan bahsedeceğiz. Bu olayı muhtemelen duymuşsunuzdur. Sizden bize önerenler de vardı aslında. Şöyle Guardians'ın 25 Haziran 2023 tarihli makalesinin başlığını bir okuyayım size. İrlanda'nın vicdanında bir leke, çocuk yurdunda gömülü 796 bebek cesedi. İrlanda'nın batısında bu keşfin yapılmasından 10 yıl sonra, yani 20. yüzyılın sonuna kadar hala faaliyette olan doğum evlerinin korkunç bir mirası ortaya çıktı. Şöyle söyleyeyim size, işte çocuk sahibi olmak muhteşem derler, harika derler falan. Gerçi ben böyle diyen kimseye de rastlamadım, biz arkadaşlarımla konuşuyoruz ama öyle demiyorlar da neyse, genel toplum ağzı hadi öyle diyorlar diyelim. Şaka yapıyorum, çocuk harika bir şey, muhteşem bir şey. İşte en tatmin edici deneyimlerden biri bilmem ne falan. Ama 20. yüzyıl İrlanda'sında hamile kalan binlerce bekar kadın için bu deneyim hiç de hoş bir şey değil. Hatta şöyle söyleyeyim, yani deyim yerindeyse damgalanmalarına neden olmuş bir durum. 1922 ile 1998 yılları arasında, bakın 1922 ile 98 diyorum, tahminen 90 bin evli olmayan hamile kadın anne ve bebek evleri adı verilen kurumlara hapsedildi. Bebekler doğduktan sonra ise hepsi dini tarikatların yönetimine teslim edilmişti. Efendim, 2012 yılında aslında İrlanda'nın County Galway'deki ikinci büyük yerleşim yeri Tuam'da yerel bir tarihçi olan Catherine Corliss 1926 ila 1961 yılları arasında St. Mary's anne ve bebek evinde doğan 796 bebek ve küçük çocuk için ölüm belgeleri bulduğunu bildirdi. Ancak defin kayıtları kayıptı. Bu olay uluslararası medyanın ilgisini çekti tabii ki ve bu çocukların Bon Secours evinin arazisinde kullanılmayan bir kanalizasyon sistemine gömüldüğüne dair bir korku belirdi. Acaba orada olabilir mi diye düşünürdüler. Demin bahsettiğim tarihçi hanım Catherine Collis, bulunduğumuz yerden 2 metre aşağıdalar dedi bu konuyla ilgili. Kemikler birbirine karışmış ve su girip Onları oradan oraya savurmuş ama oradalar, orada olduğunu biliyoruz diyorlar. Ve şöyle, evlenmemiş annelere yönelik bir kurum burası. Onlarca yıl boyunca ölü bebeklerin ve çocukların kalıntıları kullanılmayan bir yeraltı foseptik çukuruna konmuş. Bu onları kurtulmanın kullanışlı bir yolu oldu. Onlardan kurtulmanın kullanışlı bir yolu oldu diyorlar. Ölümler için hesap vermek zorunda değillerdi. Kimsenin bilmesini istemediler ve tüm bu zaman boyunca o zavallı küçük kalıntıları parçalıyorlardı. Ha, gerçekten çok rahatsız oluyorum bu konuyu anlatırken. Kısa bir süre sonra İrlanda hükümeti anne ve bebek evleri hakkında bir soruşturma başlattı ve bağımsız bir komisyon kuruldu. Neredeyse 10 yıl sonra, bakın ilk keşif 2012 yılındaki keşiften sonra İrlanda'nın Çocuklar, Eşitlik, Engellilik, Entegrasyon ve Gençlikten Sorumlu Bakanı, İrlanda'da çok ilginç bakanlıklar var. Bununla ilgili de bir ara konuşuruz ya da konuşmayız, araştırırsınız. Bu bakan nihayet eski bir Kızılaş temsilcisini bölgede gömülü kalıntıları çıkarmasını üzerine görevlendiriyor. Yani gömülü neler varsa bir mezardan çıkar, analiz et ve kimliklendirme yap diyorlar. Demin söylediğim bakan, kısaca çocuk bakanı diyelim isterseniz çünkü bununla alakalı konuşacağız belli ki. Verdiği bir röportajda şunu söylüyor. İrlanda'da daha önce bu ölçekte bir şey yapılmadı. Bu dünyada türünün en karmaşık operasyonlarından biri olacak. Kalıntıların yaşı, çocuk olmaları ve suya maruz kalmış olmaları analiz ve kimlik tespitini zorlaştırılacaktır. Bu bakan ayrıca şunu da söylüyor. Kazı ekibi bağımsız olacak ancak yasal olarak DNA örneklerini yaşayan akrabalarla eşleştirmek için geniş teknikler kullanmak zorundalar. Yani dışarıdan da bir destek almak gerekebilir bununla ilgili. Yapılabilecek her şey yapılacak diyor. Amaçları aslında tüm kalıntılara saygılı bir cenaze töreni düzenlemek. Tuam'ı her zaman ulusal vicdanımızda bir leke olarak görmüşümdür. Bebek kalıntılarına ölüyken bile bu kadar duygusuzca davranılmış olması son derece rahatsız edici. Peki şimdi karma karışık bir şey anlatmışız gibi oldu. Ortada cesetler var, bir bakanın söylemi var, ortaya çıkartılacak kalıntılar ve bir cenazelerden bahsediliyor. Ne oldu peki? 20. yüzyıl İrlanda'sında evli olmayan anneler neden dışlandı? Bu alan nasıl ortaya çıktı ve yani bunun daha doğrusu ortaya çıkması neden bu kadar uzun sürdü? Hemen anlatıyorum size. Tuam'daki yuva evli olmayan anneler ve çocuklar için 20. yüzyılın büyük bölümünde yetimhane ve evlat edinme kurumu olarak kullanılan kurumlar ağının bir parçası. Bu kurumlarda kadın düşmanlığı, damgalanma ve yüksek bebek ölümü oranları ortada aslında. Bu biliniyor ama gayet de görmezden geliniyor. Dini tarikatlar tarafından yönetilen bir yermiş burası ama devletin de tabii ki de haberi varmış. Hükümet bir adli komisyon raporunun ardından 2021 yılında ancak bir resmi özür diledi, devlet özrü dilendi. Tuam tuam diyoruz da tuam ne demek? İsmi Latince mezar höyüğü anlamına gelen bir terimden üretiliyor ve açıkçası bu tam bir utanç kaynağı. University College Cork'ta İrlanda toplumsal cinsiyet tarihi profesörü olan bir hanım Lindsay Earner Byer diye biri Euronews'a yaptığı açıklamalara şunu söylüyor. Anne ve bebek evi sistemi ve buna bağlı olan göçmen sığınma evleri aslında 19. yüzyıldan miras kalmıştır. İrlanda 1922 yılında Britanya'dan bağımsızlığını kazanmış ve Katolik Kilisesi bu kurumların kontrolünü kısmen ya da çoğu durumda tamamen ele geçirmiştir. O dönemde burada nüfusun %94'ü Katolik. Dolayısıyla din insanlarının cinsel ahlaksızlık ve kilisenin gözünde işte nasıl davranılması gerektiği konusundaki öğretileri son derece etkili. Bu insanlar oldukça etkili. Defalarca vurgu yapıyorum buna. Hala anlaşılmıyorsa bu din insanları çok etkili. İrlanda'da çok güçlü bir saygınlık duygusu var ve bu cinsel ahlakla ilişkiliymiş o sıralar özellikle. Cinsel ilişkinin evlilik dışında yeri yokmuş ve kesinlikle hamileliğinde evlilik dışında yeri olmadığı fikri baskınmış. Evlilik yemini dışında hamile kalan kadınlar bu tecavüz ya da ensest sonucu olsa bile korkunç bir durum olarak görülüyormuş. Yani şöyle bunun sonuçları olacak olarak düşünülüyormuş. Evlenmemiş hamile bir kadının bütün bir aileye utanç getireceği düşünülüyormuş tecavüz olsa bile. Ve bu kişilerin birçoğu evi terk eder ya da kendi ebeveynleri tarafından uzak bir yerlere gönderilirmiş. Katolik Kilisesi bu anne ve bebek evlerinin evli olmayan anneler için bir sığınak olduğunu savunsa da bu kurumlar kadınları sayısız nedenden ötürü kabul ediyorlarmış. Sonuçta bu kadınları hapsetme sistemi sadece annelikle ilgili değil, sadece hamile kadınlarla ilgili değil, bir sürü kadının bazı davranışlarını kontrol etmeye adanmış bir kurum aslında. Kadınların çoğu anne ve bebek evlerinde 6 ay ile 2 yıl süreyle alıkonuluyor. Ancak bazen daha uzun süre alıkonulanlar da oluyormuş. Söz konusu evlerden birine kabul edilen bir kadının bu evde 1974 yılında 81 yaşındayken öldüğü, bir başka kadının da 1984 yılında aynı tesiste 80 yaşındayken öldüğü tespit edilmiştir. Hapsedilenler ne iş yapıyorlar, ne yapıyorlar orada? Tabii ki bir ücret almıyorlar. Temizlik, çamaşır yıkama, giysi ve takı yapımı gibi işlerde çalıştırılıyorlar. 68 yaşındaki Corliss, ilk araştırmayı başlatan demin bahsettiğim tarihçi, çocukken evdeki çocuklarla karşılaştığını hatırlıyor. Günahın simgesi olarak görülüyor ve hor görülüyormuş bu hanımlar. O sıralar kendisi 7 yaşındaymış Corliss'in ve onlardan birinin sevimli bir kağıda sarılı bir taş vermiş ve yani kızlardan biri de bu taşı hemen kapmış böyle işte koşarak almış böyle ilginç bir şey diye. Ve Collins bu anı hiç unutamıyor. Şey diyor, o çocukların hiçbir şeyi yoktu. Ve o küçük alakasız basit taşı gördüğünde bile inanılmaz bir tepki vermişti. Onun yüzündeki acıyı hala gözümde canlanıyor diye bu anı anlatıyor. Bu ev 1961 yılında kapatılmış, yıkılmış ama yerine yeni bir site inşa edilmiş. 1975 yılında elma toplayan 10 yaşındaki iki çocuk terk edilmiş foseptik çukurunda insan kemiklerine rastlıyor. Yetkililer hiçbir işlem yapmamış bununla ilgili. Bazıları bunların 1840'larda kıtlıktan kalanlar olduğunu öne sürüyor. Çocuklardan biri daha sonra yaptığı açıklamada orada 20'ye yakın iskelet gördüğünü açıklamış. Yerel tarihe ilgi duyan eski bir tekstil fabrikası sekreteri olan Corliss, yine aynı kişiden bahsediyorum, bölgeyi araştırmaya başlıyor. Bon Secours tarikatı ve yerel yetkililer onu geçiştiriyor. Ama Corliss ölüm belgeleri ve foseptik çukuru ile ilgili bilgileri topluyor, hiç pes etmiyor. Ulusal ve uluslararası medya 2014 yılında onun araştırmasını ele geçirerek resmi bir soruşturma başlatılmasını sağlıyor. Neyse ki 2016'da alınan DNA örneklerinin kalıntıları Bon Secours'un bu bölgeyi işgal ettiği döneme ait olduğunu doğruluyor. Bu ortaya çıkıyor. Collis açlık ve ihmalin çocukları etkilediğini de söylüyor. Çocuklara eşya muamelesi yapıyorlarmış bu arada. Şey, daha güzel olan bebekleri evlatlık veriyorlarmış para karşılığında. Hasta olanlar ise bir kenara atılıyor ve ölmelerine izin veriliyormuş. Collis'in bu arada 4 tane de çocuğu varmış. O yüzden bu olaya bakışı da biraz daha içten tabii ki daha farklı bakabiliyor. Ve şunu söylüyor, yani kalıntıların yerinde bırakılmasını ve o alanın bir şey anılmasını, bir işte ne denir ona, ne denir, böyle soykırım anıtı gibi yerler vardı ya, anıt işte yani.
Evet, yani plaket ya da herhangi bir anıtla anılmasını teklif edilmiş işte resmi kurumlar tarafından. Fakat o karşı çıkıyor tabii ki buna.
Tabii, şey diyor yani, neden burayı böyle bırakalım? Ya burada huzur içinde falan yatmıyorlar. Orası bir kanalizasyon tesisiydi. Onların oradan çıkması lazım ve herkes gerçekleri bilsin, olaylarla ilgili gerçekler ortaya çıksın. Hasarı gidermek için de her şeyi ortaya çıkarmak zorundasınız. İrlanda halkı ne olduğunu bilmek zorunda diyor. Çok haklı olarak helal olsun Collins'e gerçekten. Katolik Kilisesi ne yapıyor? Tabii ki tahmin edersiniz ki olayları inkar ediyor ve küçümsemeye çalışıyor. Bu da zaten Corliss'i kiliseden soğutuyor yani. Diyor ki bu olayla ilgili, bu beni tamamen kiliseye düşman etti. Bana sırtlarını döndüler, yalan söylediler diyor. Kazıların foseptik çukuruna kaç kişinin yerleştirildiği ve ölüm nedenlerine ışık tutacağı, ayrıca akrabalar ve evin eski sakinleriyle DNA eşleşmelerine yol açacağı için uygun definlerin önünün açılacağını umuyor kendisi. Peki bu insanlar nelerden ölmüş? Corliss yine bunları da inceliyor ve ortaya şunlar çıkıyor. Tüberküloz, havale, kızamık, boğmaca, yetersiz beslenme ve grip gibi bir sürü rahatsızlık varmış. Daha sonra bu arada şeye de bakıyor. Bu kişiler işte ölmüş, ölüm raporları var ama ortada beden yok. Bunlar nerede olabilir diyor. Yani hepsi mi foseptikte? Maalesef gerçekten sadece 2 tanesinin gömüldüğü yer tespit ediliyor. Ve cesetlerinin bulunabileceği diğer yerde şurası, 1975 yılında iskeletlerin bulunduğu alan. Haritalar buranın söz konusu Tuam evinin foseptik çukurunda bulunduğunda da gösteriyor zaten. Haritaya baktıklarında, oranın kroküsüne de baktıklarında bu ortak mezar alanı herhangi bir yasal belgede tabii ki işaretlenmemiş. Ama yetkililere göre de kayıtlı değil. Bunun hiçbir kaydı yok. Herkese göre burası toplu mezar efendim. Peki anne bebek evi, yani bu sistem tamam, iğrençlik işte, Katolikler her şeyi yönetiyor, işte kendilerine uygun insan yetiştiriyorlar falan, ama bu sistem para kazandırdı mı? Birileri zengin oldu mu bununla ilgili? İrlanda'da 1953 yılında evlat edinme yasal hale geldikten sonra yurtlarda doğan çocukların neredeyse tamamı evlatlık verildi. Diğerleri sanayi okullarına, bazıları da daha sonra Magdalena çamaşırhanelerine ve diğer anne bebek evlerine nakledildi. Rahibeler evlat edinmelerden kâr elde ediyorlardı ama bu evlat edinmeler devlet ve yerel konseyler tarafından da destekleniyordu. Yerel otorite dini tarikatlara bu kadınlara bakmaları için belli bir para ödüyordu. Yani bu para aktarım sistemi aracılığıyla devletten kiliseye bir fon transferi söz konusuydu. Aynı sistem çocukların tutulduğu sanayi okulları için de geçerliydi. Hatta şöyle söyleyeyim, bazı evlerin kızların doğum yaptıktan sonra kendi bakımlarına geri verilmesini isteyen varlıklı aile üyelerinden fidye talep ettiği bile oluyormuş. Yani bu o sıralar yaklaşık 100 sterlinmiş, şu anda 4.000 euro gibi bir paraya denk geliyor. Euro olarak baktığında bile İyi bir para yani, inanılmazlar gerçekten. Mahkumlar tarafından sağlanan çamaşır yıkama, giysi ve takı yapma hizmetleri anne ve bebek evi programını kazançlı bir iş haline getiriyor. Tam bir hapishane gibi yani. Hiçbir hakka sahip olmayan ve emeği karşılığında ödeme yapılmayan, kullanılmayan devasa bir iş gücünden faydalanmanın pek çok yolu vardı. Bu nedenle maliye açıdan ne kadar fayda sağlandığını ölçmek çok ama çok zor, ama büyük bir mali fayda söz konusuydu diyor yine bu araştırmaları yapan hanım. Gerçekten sağ olsun yani, bu şey inanılmaz bir şey, bir nefes alma ihtiyacı hissediyorum gerçekten yani. Kadınları orada tutuyorlar, berbat şeyler yaptırıyorlar, üstlerinden para kazanıyorlar, yaptıkları takılardan bile cep harçlığı bile kalmıyor onlara, öyle para kazanıyorlar ve bu sistem ilerliyor. Nefes alacaktım ama size daha iğrenç bir şey söyleyeceğim, sonra sözü Olcay'a bırakmak istiyorum. Burada bazı bir durum var. Kusura bakmayın, bölüm konuşmakta zorluk çekiyorum. Çünkü çocuklar üzerinde deney yapıldı mı diye bir soru da var. Geçtiğimiz yüzyıl boyunca İrlanda'da yaklaşık 43 bin çocuk aşı denemelerine katılmıştır. Dünyanın en büyük 10. ilaç şirketi GlaxoSmithKline'ın bir parçası hale gelen Glaxo Laboratuvarları 1934 ve 73 yılları arasında bu denemelerde yer almış. Bu gayet de bilinen bir şeymiş ve en az 1135 katılımcının kilise tarafından yönetilen kurumlar geldiği, bunların 223'ten fazlasının anne bebek evlerinden olduğu da doğrulanmış. Yine komisyon, bu olayı araştırmak için kurulan komisyondan bahsediyorum. Bu komisyona göre, rapora göre ne anneler ne de çocuklar bu denemelere rıza göstermiştir. Ayrıca testlerin çoğu düzenleyici standartlarına uygun değilmiş ve gerekli lisanslar mevcut değilmiş. GlaxoSmithKline sözcüsü yaptığı açıklamada şunu söylüyor: bağımsız araştırmacılar, denemeleri yürüten kişiler olarak bunların o zamanki İrlanda yasaları ve uygulamaları uyarınca gerekli olan lisanslar, izinler ve onaylarla yürütülmesini sağlamaktan şahsen sorumluydu diyor ve tabii ki bu şirketi de aklıyor. Yine aynı sözcüye göre mevcut kanıtlara dayanarak denemelerin yürütülmesinde özellikle de uygun onayın aranması ve veya alınması bağlamında başarısızlıklar olduğu konusunda da hayal kırıklığına uğramışlar. Nihai komisyon raporunun yayınlanmasından ardından Bakan O'Gorman hayatta kalanlara tazminat sağlanacağı sözü verilmiş ve Katolik Kilisesi'yle GSK'ya katkıda bulunmaya çağırmıştır. Ancak şu ana kadar ne kilise ne de ilaç şirketi bu programa katkıda bulunmuştur. Ancak İrlandalı bir araştırma platformu olan Noteworthy, çeşitli dini kuruluşların 2016 ile 2022 yılları arasında devlete toplam 27 milyon euro tutarında bir ödeme yapıldığını ortaya çıkarmıştır. Midem bulandı, sen anlatır mısın?
Tamam. Geçiyorum. İğrenç bir şey bu gerçekten. Ya bütün bunların hep 2022-23 yıllarına kadar uzanan bir tarihi var aslında, hani geçmiş yıllardan bugüne kadar geliyor ama bu dönemde, yani çok yakın bir tarihte ancak ortaya çıkıyor. Peki Tuan bölgesinin mezardan çıkarılması neden bu kadar uzun sürdü? Ona da biraz konuşalım. Anne ve Bebek Evleri Komisyonu az önce Deniz'in de anlattığı gibi 17 Şubat 2015 tarihinde kuruldu ki bence bu da çok geç bir tarih. Soruşturma kapsamında 2016 ve 2017 yılları arasında TÜAM'da bir dizi kazı gerçekleştiriliyor. Komisyon kullanılmayan bir atık tankının 20 odasının içinde çok sayıda gömülü bebek kalıntısı keşfediyor. Karbon tahliyesi sonucunda cesetlerin evler hala faaliyetteyken gömüldüğü de maalesef tespit ediliyor. Burası adeta bir dehşet odası diye adlandırılabilir ve bu şekilde de zaten tarihe geçmiş bulunuyor. Komisyon raporunda ülke genelindeki 18 kuruma odaklanmaya karar veriyor. Ancak bazı destek grupları eski devlet ve kilise tarafından işletilen kurumlarla bağlantılı tüm mezar alanlarının incelenmesi çağrısında da bulunuyor. 2018 yılında İrlanda hükümeti TÜAM'da tam bir kazı ve mezar açma çalışması yapılacağını duyuruyor. 5 ara raporun ardından komisyon nihayet 2021 yılında tam raporunu yayınlıyor. Toplumsal cinsiyet tarihi profesörü Lindsay Byrne bu konuyla ilgili şöyle bir yorumda bulunuyor. Bence bunu bütün bir hapsetme sistemi olarak görmeliyiz. Yani yetimhaneler, anne ve bebek evleri, sanayi okulları ve Magdalena Akıl Hastaneleri, bunların hepsi aynı sistemin bir parçası. İnsanlar bu kurumlar arasında yer değiştirip durdu. Bu yüzden bazı nesiller sistem tarafından tamamen kaybedildi. Rapor uluslararası haberlere de konuk oluyor ve Katolik Kilisesi çocuk ihmali konusunda yeni suçlamalarla karşı karşıya kalıyor. Bazı hükümet üyeleri 6 yıl süren soruşturmanın bulgularını İrlanda'daki cinsiyet ayrımcılığına ve kadın düşmanı kültüre daha fazla ışık tuttuğu için övüyorlar. Ancak pek çok kampanyacı ve mağdur nihai raporun pek çok mağdurun gerçek deneyimlerini yansıtmadığını iddia ederek bu söz konusu komisyon raporunu eleştiriyor ve nihai raporda yer alan bazı ifadeleri de reddediyor bu mağdurlar ve kampanyayı yürüten kişiler. İrlanda Yüksek Mahkemesi ayrıca komisyonun hayatta kalanlara komisyonun taslak bulguları hakkında yorum yapmaları için dini ve devlet kurumlarına tanınan fırsatın aynısını tanımayarak yasa dışı bir şekilde hareket ettiğine ve bunun sonucunda 2004 Soruşturma Komisyonu yasasını ihlal ettiğine karar veriyor. Hayatta kalanlar ayrıca raporda zorla hapsetme, zorla çalıştırma, zorla evlat edinme konularında ayrıntı bulunmadığını da belirtiyorlar. Yani özetle şöyle diyebiliriz. Komisyon nihayet bir rapor yayınlıyor. Pek çok ara raporun ardından çok geç kurulmuş bir komisyon bu. Ama İrlanda Yüksek Mahkemesi komisyonu yasaları ihlal etmekle suçlarken mağdurlar da komisyon raporunun aslında birçok gerçeği de tam anlamıyla ortaya çıkarmadığını iddia ediyor. Şubat 2023'te çocuklardan sorumlu bakan Deniz'in ilk başta bahsettiği O'Gorman, 5 maddelik bir güncelleme yayınlayarak alanın kazılmasına yönelik mevzuat taslağının artık tamamen işler olduğunu ancak net bir sonuçlanma tarihi içermediğini belirtiyor ve bu durum bazı hayatta kalanlar ve aileler tarafından da eleştiriyle karşılanıyor. Yani Şubat 2023'e kadar gelmiş bir olay söz konusu. Hala işte tamam açılabiliriz, şeyleri kazabiliriz, alandan çıkarabiliriz, çıkaramayabiliriz gibi garip tartışmalar söz konusu. Bu olayı kafasına takmış ve iyi ki takmış, iyi ki merak etmiş, iyi ki araştırmış olan kişi Catherine Corless, Mayıs ayında TÜAM'daki kazıları denetlemek üzere bir direktörün atanmasının ardından bu direktörün kapsamlı bir iş çıkaracağı ve olayın kapanmasını sağlayacağı konusunda iyimser olduğunu söylüyor. Ancak hayatta kalanların temsilcileri ve aile üyeleri bu yıl herhangi bir ilerleme kaydedileceğinden kuşku duyduklarını söylüyorlar ki artık biz Kasım ayına geldik. Henüz bir nihai sonuç yok gibi gözüküyor. Operasyonu denetleyecek olan Çocuk Eşitlik, Engellilik, Entegrasyon ve Gençlik Departmanı, direktörün ilk önceliğinin TÜAM'daki evden sağ kurtulanlarla ve akrabalarıyla görüşmek olduğunu söylüyor ki bu da epey bir insanla görüşmeleri gerektiği anlamına geliyor. Peki başka toplu mezarlar var mı İrlanda çapında? Ülke çapında eski evlerle bağlantılı başka gömü alanları da bulunmakta. Hükümet ve komisyon kilisenin defin kayıtlarını ortaya çıkarması için çağrıda bulunmuş olsa da kilise bu kayıtlara erişmekte zorlandığını iddia ediyor. Katolik Kilisesi birçok kaydın kaybolduğunu ya da hiç var olmadığını belirtiyor. Bu da klasik bir dini yöntem olsa gerek, kayboldu, yandı, bitti, kül oldu diye bir açıklaması oluyor genelde eski suçlu kilise ya da herhangi bir dini yapının. Buna ek olarak İrlanda'da bir kişinin ölü doğumunu kaydettirmesine olanak tanıyan mevzuat 1996 yılına kadar yürürlüğe girmemişti. Ancak yine de zorunlu değildi. Bu da benim son derece şaşırarak öğrendiğim bir bilgi oldu. Ölü doğum kaydı 1996 yılına kadar yapılmıyormuş İrlanda'da. Bu çok geç, yani çok erken bir tarih değil. 1940'lardan 30'lardan bahsetmiyoruz. Herkesin sürekli işte ne bileyim bir kıtlık, bir veba salgını ya da bir savaş sebebiyle gün aşırı insan ölümünün gerçekleştiği bir dönemden bahsetmiyoruz. 96 yılında hala ölü doğum kayıtlarının olmaması bence büyük bir eksiklik. Belirli coğrafi bölgelerde doğumların kaydedilmesi konusunda da zorluklar vardı. Bu nedenle 50'li ve 60'lı yıllara kadar doğumların kaydı zayıftı. Kilisenin ne yaptığını bilmek çok zordu ve çok kısa bir süre sonra ölümle sonuçlanan doğumların kaydında gri bir alan olması, yani bir belirsizliğin olması, bunların kaydedilmemesinin mümkün olduğu anlamına geliyordu diyebiliriz. Örneğin Cork'taki Bessborough anne ve bebek evinde 900'den fazla çocuk ölmüş, ancak komisyon sadece 64 çocuğun mezar yerini tespit edebilmiş. Şimdilik Bessborough evinin zemininde kazı yapılması planlanmıyor. Aslında yani görüldüğü gibi Tuam sadece tek bir mezar evi değil. Başka birçok anne ve bebek çocuk evinde böyle yerler olabilir. Bu karar kurumdan sağ kurtulanlar ve kampanyayı yürütenler tarafından elbette öfkeyle karşılandı. Bununla birlikte 2000 tarihli planlama ve kalkınma yasası şu anda yerel makamların potansiyel mezarlık alanlarını olası zararlı gelişmelerden korumasına olanak tanımakta. Ocak 2023'te Cork Belediye Meclisi Bessborough evi arazisi üzerinde 40 milyon avroluk bir apartman kompleksi inşa etmek isteyen müteahhitlerin planlarını reddetmiş. Yani haliyle bu da iyi bir gelişme. Raporun yayınlanmasının ardından Bonsikur Tarikatı Ocak 2021'de bir özür yayınlayarak Tuam'daki evde Hristiyanlık görevlerini yerine getirmediklerini kabul etti. Cemaat liderinin sözlerini aktarıyorum. Eve gelen kadın ve çocukların doğuştan sahip oldukları onura saygı göstermekte başarısız olduk. Onlara çok ihtiyaç duydukları şefkati sunamadık. İçinde sıkıntı, yalnızlık ve korkunç acılar çektikleri sistemin bir parçası olduk. Yuvada ölen bebek ve çocukların saygısızca ve kabul edilemez bir şekilde gömüldüğünü kabul ediyoruz. Tüm bunlar için derin üzüntü duyuyoruz. 2021'de Çocuk Bakanı'na göre anneler ve çocukları da dahil olmak üzere hayatta kalan 58 bin kişi vardı. Ancak hayatta kalanların çoğu hayatlarının ilerleyen yıllarında olduğundan bu rakam giderek azalıyor tabii ki. Telafi çabalarının bir parçası olarak hayatta kalanlar mali ödeme ve gelişmiş bir sağlık kartı alacaklar. Ancak eski sakinlerin önce bir kurumda 6 ay veya daha uzun süre geçirdiklerini kanıtlamaları gerekiyor. Bu da şartların revize edilmemesi halinde 24 bin kişinin programın dışında kalabileceği anlamına geliyor. Hayatta kalanlara ve ailelerine destek sağlayan çeşitli kuruluşlar var. Bunlardan biri de Londra İrlanda Merkezi'nin Hayatta Kalanlar Hizmeti. Bu merkezin irtibat görevlisi olarak çalışan Katie Doyle'a göre bu hizmetin hayatta kalanların liderliğinde olmasının nedeni başka hiçbir yerde bulamayacağınız bir güven ve destek düzeyi sağlamak. Euronews'e verdiği demeçte bu Katie Doyle'un, bu kurumlardan herhangi birinde hayatta kalmış olan herkes hangi kurumda ikamet etmiş olursa olsun başkalarının yaşadığı deneyimler hakkında derin bir anlayışa sahiptir diye açıklıyor sözlerini. Londra İrlanda Merkezi'nin Hayatta Kalanlar Hizmeti, bireylere yaklaşan ödeme planı ile ilgili tavsiyelerde bulunmak için ulusal bir yanıt hattı da içeriyor. Ayrıca hizmet kullanıcılarını dış kurumlara yönlendiriyor ve geniş bir yelpazede sosyal ve duygusal destek sağlıyor. Katie sözlerine şöyle devam ediyor: bize gelen insanlar, meslektaşlarım ve benim de hayatta kalma geçmişimiz olduğunu öğrendikleri anda rahatlıyorlar. Etkileşime geçiyorlar ve daha da önemlisi bize güveniyorlar. Bu da bu hizmet için büyük bir değer. Etkili hizmet sonuçları elde edebilmek için bu düzeyde bir güvene ihtiyacımız var. İrlanda hükümeti anne ve bebek kurumları ödeme programı tasarısını Ekim 2022'de yayınlamış. Tasarıda yapılan değişiklikler parlamentonun üst kanadında görüşülmüş ve 28 Haziran 2023'te tekrar görüşülmek üzere alt kanada havale edilmiş. Bunların dışında yine bu bebeklerle ilgili olarak şöyle bir rapor daha var. 3 Haziran 2015 tarihinde Irish Examiner tarafından yayınlanan özel bir raporda Sağlık Hizmetleri İdaresi'nin 2012 yılında 1000 kadar çocuğun evden kaçırılmış olabileceklerine dair endişelerini dile getirdiği iddia edilmiş ve tam teşekküllü, tam kaynaklara sahip bir adli soruşturma ve devlet soruşturması başlatılabilmesi için dönemin Sağlık Bakanı'nın bilgilendirilmesi tavsiye edilmiş. Konu Sağlık Hizmetleri İdaresi bünyesinde evlat edinmeden sorumlu bir sosyal hizmet uzmanının Amerika Birleşik Devletleri'ne evlat edinilmek üzere gönderilen çocuklarla ilgili geniş bir fotoğraf, belge ve yazışma arşivi ve Batı bölgesindeki psikiyatri kurumlarına taburcu ve kabullerle ilgili belgeler keşfetmesiyle ortaya çıkıyor. TUAM evinden ebeveynlere gönderilen mektuplarda çocukların bakımı için para istendiğini ve çocukların kalış sürelerinin mali nedenlerle uzatılmış olabileceği de belirtiliyor. Ayrıca daha önce taburcu edilmiş ya da ölmüş olan bazı çocukların bakımı için ebeveynlerden para talep eden mektuplar da ortaya çıkmış. Sosyal hizmet görevlisi 1000 kadar isimden oluşan bir liste hazırlamış. İlgili raporlar 1000 kadar çocuğun evlat edinilmek üzere kaçırılmış olma ihtimalinden bahsediyor. Az önce söylediğim gibi bu raporlardan birinde çocukların evlatlık verilmesine aracılık etmek amacıyla ölüm belgelerinde tahrifat yapılmış olabileceği ve bunun kilise ve devlet ile ilgili daha yakın tarihte diğer sorunları gölgede bırakacak bir skandal olabileceği belirtiliyor. Bonsecours rahipleri bir açıklamada soruşturma komisyonu şimdi kurulduğu için Bonsecours rahipleri bu komisyonla tam işbirliği yapacaklarını söylemek dışında daha fazla yorum yapmanın uygun olacağına inanmamaktadır, diyor kendileri. Rapora göre binlerce bebek öz annelerinin rızası olmaksızın yasa dışı yollarla Amerika'ya evlatlık verildiyse bu uygulamalar doktor, sosyal hizmet görevlileri, dini tarikatlar ve daha birçok yetkili konumdaki kişi tarafından kolaylaştırılmış olmalı. Son derece mantıklı bir şekilde. Rapor bu kişilerden bazılarının hala sistem içinde çalışıyor olabileceklerine dair gerçek bir tehlike olduğunu da belirtiyor. 2012 tarihli bu raporda raporu yazan danışman halk sağlığı hekimi ve tıbbi epidemiyolog Declan McCown, evdeki bebek ölüm oranının Bessborough'da başka bir anne ve bebek evi az önce anlatmıştım zaten kaydedilenlere benzer olduğunu, bu oranın 1950'de İrlanda'daki oranın 5 katı, 2012'deki oranın ise 65 katı olduğu belirtiliyor. Aynı danışman bu oranların 1700'lü yıllarda İrlanda'daki bebek ölümü oranına eşdeğer olduğunu belirtiyor. Yani bunu altını çizmem gerekiyor. 1700'lü yıllardaki bir bebek ölüm oranıyla 1900'lerin başından neredeyse 2000'lere kadar gelen ve ancak 2012'de ortaya çıkan bir dehşetin sonucundaki ölüm oranı da aynı. Bu korkunç bir vaka. Yani bu bir skandal diye hatta kelimenin anlamını doldurmayacak kadar korkunç bir şey. Komisyon raporu daha sonra 2012'de yayınlanan raporun gerçek olarak kabul edilen varsayımlara dayandığını ve Tuan vakasında deniz aşırı evlat edinmelerin pardon gerçek olarak kabul edilen varsayımlara dayanmadığını ve Tuan vakasında deniz aşırı evlat edinmelerin abartıldığını tespit ettiğini iddia ediyor. Fakat burayı bilemiyoruz tabii ki. Yani şimdi İrlanda içerisinde olan bir vaka var. İrlanda'nın kendi kültürüyle ve Katolik kilisesiyle yaptığı garip saçma ilişkiler yumağı var bir yanda. Bir yanda da Amerika'yı içine kattığı çok daha büyük bir sistem ağı var. Komisyonun bu açıdan düşündüğünde deniz aşırı evlat edinmeleri abarttığı iddiası da açıkçası kabul edilebilir gözüküyor. Yani kabul edilebilir derken şundan bahsediyorum. Evet, böyle bir şeyi iddia edebilir ama bence bu deniz aşırı evlat edinmelerde gayet yapılmış olabilir. Çocukları, bebekleri kanalizasyon çukuruna atıp ölümlerini bekleyen bir sistemden hani daha kötü ne olabilir ki yani evlat edinmeyi de ya para karşılığı tabii ki deniz aşırı bir yolculuğa çıkarmış da olabilir. Ama dediğim gibi yani bir şeyi ülke içerisindeki bir skandalı uluslararası bir skandala çevirmeyi önlemek istemiş olabilir komisyon bu iddiasında. 2016-2020 yılları arasında Çocuk ve Gençlik Bakanı olarak görev alan Catherine Zapon 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Papa Francis ile görüşmesinde toplu mezar konusunu gündeme getiriyor ve kendisine konuyla ilgili bir memorandum de söyleyebilsem memorandum sunarak kilisenin bu utanç verici bölüm için tazminat ödemesini umuyor. Bu önemli ve size ayrıntılı olarak yazacağım demiş. Basın mensuplarına konuşan Papa Francis de şöyle anlatıyor bu olayı. Bana gelip kısa ve öz bir şekilde kutsal babamız, çocukların toplu mezarlarını bulduk, çocukları gömdük, araştırıyoruz ve kilisenin bununla bir ilgisi var dedi. Catherine'den bahsediyor. Ama bunu çok kibarca ve gerçekten büyük bir saygıyla söyledi. Bunun kalbime dokunduğu için kendisine teşekkür ettim. Yani Catherine Zapon kutsal babamız diye şey yapıyor mu tabii bilmiyorum. Belki prosedürel sebeplerden dolayı demiştir ama böyle bir konuşma yaşandıysa da bilmiyorum. Ben başkası adına yine utandım bu konuda. Papa Francis ve Catherine Zapon adına. Papa Francis'in İrlanda ziyareti sırasında Dublin'deki Phoenix Park'ta kutladığı ayinle aynı zamanda denk gelen 26 Ağustos 2018 Pazar günü Tüem Belediye binasından Bonsecours alanına yapılan yürüyüşe ve ardından düzenlenen nöbete 1000'den fazla kişi katıldı. Ölenlerin isimleri okundu ve ölenlerin anısına yapılan bir heykelin açılışı yapıldı. Catherine Corless, bütün bu hikayeyi başlatan o gözü pek kadın da Papa için verilecek bir devlet resepsiyonuna davet edilmişti. Ancak bebeklerden yana tavır almam gerekiyordu. Kiliseden hayatta kalanlarla görüşmesini ve kanalizasyon tankındaki bebekler hakkında bizimle konuşmasını istedik. Bonsecours rahibelerinden bize kayıt vermelerini, Tuam'a gelmelerini, hayatta kalanlara yardım etmelerini ve onlarla konuşmalarını istedik. Son 4 yıldır hiçbir rahip ya da Tuam başpiskoposu bizi ağırlamadı diye bu olayı tekrar hatırlatıyor. Corliss, Papa'nın İrlanda yapacağı ziyaret öncesinde Vatikan'a bir mektup yazarak Papa'nın evde hayatta kalanlardan biriyle görüşmesini talep etti. Ancak bu talebe de tabii ki yanıt alamamış. Aralık 2018'de Sunday Independent, Papa Francis'in Catherine Zapon'un mektubuna cevaben yazdığı ve dini tarikatları anne ve bebek evlerinde ölen çocuklara yönelik muamelenin sorumluluğunu üstlenmeleri için baskı yaptığı şeklinde yorumladığı mektuptan alıntılar yayınlıyor. Papa mektubunda özellikle hükümet, yerel kiliseler ve dini cemaatler tarafından gösterilen çabaların İrlanda tarihindeki bu trajik bölümle sorumlu bir şekilde yüzleşilmesine yardımcı olması için dua ediyorum diye yazmış. Bakan tarafından talep edildiği üzere ek tazminattan bahsedilmemiş. Bölümü artık bu yani böyle hani çok da fazla ara vermeden soluksuz anlattık. Çünkü çok konuşulacak bir şey değil yani üstüne yorum yapılacak bir şey olmayacak kadar rezalet bir hikaye. Bonsecours rahibelerinin özür cümleleriyle bitirmeyi uygun bulduk. Şöyle diyorlar, komisyon raporu birçok kadın ve çocuğun reddedildiği, susturulduğu ve dışlandığı, zorluklara maruz bırakıldığı ve yaşamda ve ölümde doğuştan sahip oldukları insanlık onuruna saygısızlık edildiği bir ülke tarihi sunmaktadır. Bonsecours rahibelerimiz bu kederli tarihin bir parçasıydı. Rahibelerimiz 1925'ten 1961'e kadar Tuam'daki St. Mary's Anne ve Bebek Evi'ni yönetti. Yuvayı yönetirken Hristiyanlığımızın gereklerini yerine getirmedik. Yuvaya gelen kadın ve çocukların doğuştan sahip oldukları onura saygı göstermekte başarısız olduk. Onlara çok ihtiyaç duydukları şefkati sunamadık. Onların sıkıntı, yalnızlık ve korkunç acılar çekmesine neden olan bir sistemin bir parçası olduk. Özellikle de yuvada ölen bebek ve çocukların saygısızca ve kabul edilemez bir şekilde gömüldüğünü kabul ediyoruz. Tüm bunlar için derin üzüntü duyuyoruz. St. Mary's Anne ve Bebek Evi'ndeki tüm kadın ve çocuklardan, onların ailelerinden ve bu ülkenin insanlarından derin bir şekilde özür diliyoruz. Yaşananlar kabul edilmeden iyileşme mümkün değildir. Yaşayanlar ve ölenler olmak üzere olaydan etkilenen herkese şifa gelmesini umuyor ve bunun için dua ediyoruz. Umuyoruz ki biz, kilisemiz ve ülkemiz bu tarihten ders çıkarabiliriz. Az önce kısa bir alıntısını yapmıştık. Şimdi de Bonsecours rahibelerinin tüm özrünü söyleyelim dedik. Hani yani yorumlar size kalmış. Bilmiyorum yani rahibelerin sözcükleri sizin için bir şey ifade etti mi? Ben bile rezil bir tarih görmedim ya.
Ya bayağı şey Kanada'daki bölümümüzü hatırladım. İki bölümdü
Evet.
daha da uzundu. Yine ondaki hissi şey hissettim. Ay, konuşmakta bile zorluk yaşıyorum. Ya böyle şeyler beni çok rahatsız ediyor. Tabii ki True Crime podcast'imiz
Evet.
berbat şeyler anlatıyoruz ama bu kadar da yani ne
Ya
bileyim.
o yüzden bu böyle işte dediğin gibi Kanada'daki şey o evler ve toplu mezar ve bunları aslında şey yapmak gerekiyor ya yani bunları konuşmak gerekiyor. Yani bildiğimiz düşündüğümüz o işte aşırı medeni toplumların ya da bize öyle gelen toplumların tarihinde birçok kara leke var ve onları da çok güzel saklıyorlar. Yani 2023'e kadar gelebilmiş bir toplu mezar vakası bu. 2012'den beri uğraşan, açığa çıkması için uğraşan bir kitle var. Oradan hala o evlerden çıkan insanlar var, yaşayan insanlar var. Yani bunların konuşulması gerekiyor. Bunların da aslında bilinmesi gerekiyor. O yüzden ben aslında bu bölümleri, bu tip bölümleri, hani normal yaptığımız true crime bölümleri, tabii ki hepsi çok enteresan ve ilginç, ama bunlar böyle daha bir şey, bizim de gözümüzü kültürel anlamda açmaya yönelik bölümler oluyor. O yüzden bir önem, ayrı bir önem veriyorum. Evet, lanet olası iğrenç bir sistem ama yani. Bütün kadınlar ve çocuklar üzerinden istismar yapılan, para kazanılan ve bunu da tabii ki din kisvesi altında yönetilen herkesin, o büyük büyük sakallı adamların para kazandığı ve sonunda çocukların ve kadınların acı çektiği iğrenç bir sistemin parçalarından üremiş lanet olası bir İrlanda'dan bahsediyoruz. Allah kahretsin.
Hiç güresim yoktu.
Ya bunu bir şekilde bitirmek zorundayım çünkü kanım çekilerek anlatıyorum dakikalardır, sen de öyle. Karşımda betim benzin attı tacına rağmen. Sinirim bozuldu. Allah kahretsin ya.
Allah hepinizi bildiği gibi yapsın.
Evet. Ay tamam, hadi kapatıyoruz,
Başım
bitti
ağrıdı.
dedim.
Hadi yeter. Zaten
Hadi
ağrıyordu.
görüşürüz, yorumlarınızı yaparsınız, bekliyoruz falan filan, hadi bay
Hadi
bay, oldu.
görüşürüz. Bye.